Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, Bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle birlikteyiz. Geçen haftalarda başlamış olduğumuz Hazreti Adem'in hayatı ve insanın yaratılış serüveniyle alakalı yolculuğa bir durak daha ekliyoruz. Bugünkü programımızda ruhun mahiyeti, ruhun başından geçenler, insanın bedeninin, topraktan yaratılmış bedeninin ruhla buluşması yolculuğuna kısa bir ara vererek devam edeceğiz. Daha önceki programlardan hatırlayacağınız üzere Allah-u Teala ruhu insanın tam manasıyla bilemeyeceğini, bütün insanların ilminin bir araya gelmesinin bile onu yeterince anlamaya yetmeyeceğini bildirmişti. Biz şimdi bilebildiğimiz kadarıyla bu bilinmez olan ruhun bazı özelliklerini anlatmaya çalışacağız. Yine en son programda hatırlayacağınız üzere ruhu iki şekle ayırmıştık. Bunlardan bir tanesi emir aleminden gelen ruh-i sultaniydi. Bu bedenden ayrı olup Allah tarafından bedene yerleştirilmiş ve çürüyüp yok olmayan bir sonsuzluk diyarının parçasıydı. Bir de ruh-i hayvani ismi verilen ve halk yani yaratılış aleminden olan bedenin bütün organlarına yayılmış, ona canlılık kazandıran, daha çok kan üzerinde hükümdar olan, onun üzerinde yerleşmiş olan bir ruh vardı. Ruh-i hayvani sadece insan oğluna ait, insana ait bir özellik değil. Aynı canlılık merkezi olması yönüyle hayvanlarda da bulunan, onlara canlılık katan bir parçaydı. Şimdi genel manasıyla ruhun 5 devresinden bahsedilebilir. Bunları da ana hatlarıyla şöyle özetleyelim. Ruhun yaratılmamış olduğu, yok olduğu devre. Malum olduğu üzere Allah-u Teala ezelde sadece kendisi vardı. İsim ve sıfatlarıyla vardı. Bütün hususiyetleriyle ondan başka var olan hiçbir canlı, hiçbir varlık yoktu. Melekler, cinler, bizden önce yaratılmış olarak bildiğimiz ne varsa aslında ezeli değil, yani başlangıcının hiç olmadığı bir dönem yok. Hepsi Allah tarafından daha sonradan yaratılmış varlıklar. Bu manada ruhun üstün özellikleri bulunmasına rağmen geçirdiği bir yokluk dönemi var. Adem dönemi var. Çünkü o zaman sadece Allah-u Teala vardı. Bu manada ruh ezeli bir varlık değildir. Yani haşa Allah'a denk, onunla eşdeğer veya ondan bir parça değildir. Ruh ayrı bir varlıktır. Allah tarafından var edilmiştir, yaratılmıştır ve yaratılmadan önceki safhasında ise onun için bir yokluk dönemi söz konusudur. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim'de olsun, diğer kaynaklarımızda, dini kaynaklarımızda cennet ve cehennem hayatının sonsuzluğu anlatılırken ruhun sonsuz olması sebebiyle, ebedi olması sebebiyle sonsuz olacağı anlatılmaktadır. Bu bazı insanların kafalarını karıştırır. Nasıl olur? Sonsuz bir varlık, ebedi bir varlık olabilir diye. Bu adeta ruha ilahi bir yön, ilahi bir kutsiyet atfetmeye götürür. Fakat şu bir gerçek ki başlangıcı olan, yani sonra yaratılmış olan her varlık gibi ruh da aslında bir yaratıcı değil, yaratılandır. Dolayısıyla daha sonra uzun dönemler belki ebedi olarak yaşamış olması da ona ilahi bir yön atfetmemizi gerektirmez. Yine cennet ve cehennem hayatı boyunca ruhun sonsuz olarak yaşayacak olması da bir başka yönüyle ona ilahi bir yön kazandırmaz. O da o yaratılışta da ruh kendi başına var olan, kendi başına varlığını devam ettiren bir varlık değildir. Çünkü gerek cennet hayatında gerek cehennem hayatında ruhun mevcudiyeti gibi, varlığı gibi devamı da Allah'ın izin, irade ve kudretine bağlıdır. Onun ilmine bağlıdır. Dolayısıyla ruhun hem başlangıcının olması hem de her safhada Allah'ın ilmine, kudretine, iradesine bağlı olarak varlığını devam ettirmiş olması onun ilahi bir yönü olduğunu düşündürmemelidir bize. Özetleyecek olursak ruhun ilk devresi aslında yok olduğu devredir. Aynı insan gibi nasıl insan sonradan var olmuşsa beden olarak, çamur olarak veya ilk insan olarak daha önceden bulunmadığı safhaları varsa ruh da insanı insan yapan asıl cevher olan varlık da can da bir yokluk dönemi geçirmiştir. Sonra Allah Teala tarafından onun iradesiyle varlık alemine başlamıştır. Bu hakikat İnsan suresinde şöyle beyan buyurulur. İnsan suresinin birinci ayetinde Estağfirullah. Hel ete alel insani haynun mined dehri lem yekun şey'en mezkura. İnsanın üzerinden henüz kendisinin anılan bir şey olmadığı uzun bir süre geçmedi mi? Yani insana ait parçaların hiçbirinin yaratılmadığı uzunca bir süre geçmiştir. Bu süreyi bilemiyoruz. Binlerle, on binlerle, yüz binlerle seneyle ifade edilebilir. Fakat oldukça uzun bir süre olduğu kesin. İkinci safha yok olan ruhun varoluş devresinin ilk adımı. Buna biz elest bezmi de diyebiliyoruz. Allah-u Teala ruhları yaratmış, insan bedeni daha yaratılmadan önce onları büyük bir meydanda, büyük bir yani bugünkü anlayış itibariyle bizim zihnimize indirgemek için söylüyorum. Büyük bir alanda toplamış ve her şey ayan beyanken, bütün hakikatler ortadayken, kendi gücünün, kudretinin, büyüklüğünün, yaratıcılığının bütün özellikleri ortada olduğu için onların rahat bir şekilde kabul edeceği bir şekilde sormuştur. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bu kadar her şey aşikar olduğu için inkar etmeye veya buna karşı gelmeye imkan bulunmadığı için ruhlar bütün hakikatleri kalp gözü diyebileceğimiz gözleriyle aynel yakın, hakkal yakın gördükleri için Allah-u Teala'nın varlığını, yüceliğini, Rab oluşunu kabul etmişler ve bela demişlerdi. Şüphesiz sen bizim Rabbimizsin. Her şeyimizin sahibi sensin. Bizi var eden sensin. Bu manada akıl sahibi bütün varlıklar, yani cinler, melekler, insanların ruhları Allah'ın varlığını bu şekilde şehadetle itiraf etmişlerdir. Elest bezmi aslında bütün insanların daha yaratılmadan önce ikrar ettikleri, itiraf ettikleri, kabul ettikleri bir andır, bir zamandır. İnsan hayatı boyunca bu kabulün, bu itirafın ardında durmalıdır. Dünyanın gaflet perdeleri, bedenin kasveti, topraktan yaratılmanın hususiyetleri, ruhun bu hakkal yakin, aynel yakin itirafını örtmemelidir. Ruh hayat boyunca, dünya hayatı boyunca aynı ölüm anında perdelerin kalktığı gibi Allah'a olan bu andının, bu misakının peşinde koşmalı. Bu vermiş olduğu onun Rabliğine dair kabulü, itirafı hayatı boyunca yaşamalı, hissetmeli ve hayatının bütün karelerine bunu yaymalıdır. Dünyada yaşarken çeşitli sebeplerle, nankörlükle küfre kayan, Allah'ın varlığını görmezden gelen, inkar eden, isyan eden bütün kullarda o gün, o an ruh aleminde aslında Allah'ın varlığını kabul etmişlerdi. Bugünkü ayrılık, bugünkü ters düşme hali aslında geçici bir zamandır. İnsan ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, 100 yılda yaşasa, 1000 yılda yaşasa, eğer küfür hali bu zamanın hepsini doldurursa büyük bir boşluğa, büyük bir yalnızlığa, büyük bir yanlışlığa düşmüş demektir. Nihayetinde Azrail'i gördüğü andan itibaren, daha önce konuştuğumuz gibi, gerçekler aleminin, hakikatler aleminin bütün gerçekleri ortaya çıkacak ve insan büyük bir pişmanlık içine girecektir. Mühim olan o pişmanlık anına girmeden önce, gerçeklerle yüz yüze gelmeden önce bu dünyada gözümüzün açılması ve Allah'a vermiş olduğumuz elest bezminde, ruhlar aleminde vermiş olduğumuz bu sözün gündemimizden hiç çıkmamasıdır. Evet, birinci devre yokluk, Adem devresiydi. İkinci devre ruhların Allah'ın varlığını itiraf ettikleri elest bezmiydi. Üçüncüsü ise ilk insanın şahsında ruhların insan bedenine yerleşmesi dönemidir. Allah kendi Rab oluşunu elest bezmiyle itiraf ettirdikten sonra ruhlara, yine üzerinden sadece onun bildiği bir vakit geçmiş. Nihayetinde daha önceki sohbetlerimizde de bahsettiğimiz çamurdan Hazreti Adem'in silüeti, yapısı tamamlandıktan sonra çeşitli safhalardan geçerek nihai noktaya ulaştıktan sonra Allah ona ruhundan bir ruh üflemiştir. Hicr suresinin 29. ayet-i kerimesinde şöyle buyurulmaktadır. Estağfirullah ve nefaktu fihi min ruhi. Ona ruhumdan üflediğimde. Buradaki üfürme nasıl bir mahiyettedir? Ruh nasıl Allah'tan gelmiştir? Bunlar üzerinde çokça konuşulabilecek ama nihai olarak İnsanın ilminin, havsalasının, bu dünya ölçeğindeki bilgi ve öğrenme kabiliyetlerinin yetmeyeceği bir safhada cereyan etmektedir. Dolayısıyla insan ne kadar gayret gösterirse göstersin, Allah'ın ruhundan bir parçanın kendisine nasıl üfürüldüğünü, nasıl üflenildiğini ve böylece o çamur parçasının nasıl tekrar hayata döndüğünü, hayata kavuştuğunu tam olarak idrak edemeyecektir. Bu çünkü ruhun bilinmezliğinin bir parçasıdır. İnsan nasıl ruhu tam idrak edemeyecekse, tam olarak anlayamayacaksa, kuşatamayacaksa, bu işin mahiyetini de tam olarak anlamaktan aciz kalacaktır. İnşallah ölümle birlikte hakikatler hakikatine kavuştuğumuzda, şu an anlamaktan aciz kaldığımız, idrakimizin yetmediği, ihata edemediğimiz pek çok şey ile beraber ruhun bu bedene sirayeti, beden üzerindeki tasarrufu ve çamurla birleşince nasıl bir canlılık meydana getirdiğinde o zaman daha iyi anlarız inşallah. Evet, Hazreti Adem'in şahsında insanoğluna üfürülmüş olan bu ruh, aslında doğum itibariyle, doğumdan önceki anne rahminde her doğacak insana da ayrı ayrı üfürülür. Ve böylece ruh, ruhlar aleminden dünya hayatına merhaba der. Burada bir ömür geçirir. Bazı insanlar daha anne rahminde hayata gözlerini açamadan vefat ederler. Bazı İnsanlar daha doğarken, bazı insanlar 3 yaşında, 5 yaşında, bazıları daha sonraki dönemlerde, bazıları çok daha fazla uzun yaşayarak, ki geçen sohbetlerde yine anlatmıştık, artık iyice yaşlılık demleri gelip bedenin yaşlandıktan sonra artık çökmesi, tekrar acziyet zamanlarına, çocukluk devrelerine artık konuştuğunu anlamaz, duymaz veya konuşulanı idrak edemez hale döndüğü zamana kadar uzunca bir süre yaşar ve nihayet dördüncü safha olan ruhun bedenden ayrılma safhası devreye girer. Evet, bu kaçınılmaz bir sondur. Doğan her şey ölür. Var olan her şey, sonradan yaratılan her şey, er veya geç tekrar sona kavuşur. Çünkü bu hakikat, Kur'an-ı Kerim'in değişmez bir prensibi olarak asırlar boyunca insanlığa ilan edilmiştir. Estağfirullah, küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefs ölümü tadacaktır. Ali İmran suresinin 185. ayet-i kerimesi bu ayet, pek çoğumuzun çeşitli vesilelerle kulak olarak aşina olduğumuz bir hakikat, yine pek çoğumuzun her an, her mevsim, her dönem şahit olduğumuz bir hakikat. Nasıl ki toprağın üzerinde yaşayan her türlü canlı, bitkisi, hayvanı, insanı bir müddet yaşayıp sonra vakti gelince kendi ömrü nispetinde yaşadıktan sonra yok olup gidiyorsa, içinde nefis taşıyan, can taşıyan, ruh taşıyan her canlı da muhakkak ölümü tadacaktır. Bundan kaçış yoktur. Hatta bu hakikatin melekler aleminde bile tahakkuk edeceği, meleklerin bile nefis taşıyan, can taşıyan varlıklar olarak ölümü tadacakları da çeşitli rivayetlerle haber verilmiştir. Şimdi mevzuyu çok fazla dağıtmadan çok kısaca temas edip devam edelim. Şöyle ki, insanoğlu Hazreti Adem'den itibaren, dünyaya indirildiği andan itibaren çok uzun yıllar yaşıyordu. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Adem'in, Hazreti Nuh'un 1000 yıla yakın süreler yaşadığı haber verilmiştir. Hadis-i şerifler de bu noktada bunu teyit eder mahiyettedir. Zaman tersine bir şekilde işlemiş ve uzun olan ömürler kıyamete yakın gittikçe azalmıştır. Günümüzde artık 100 yıl, 120 yıl, 150 yıl neyse yaşayan birisi çok çok uzun yaşamış olarak kabul edilmektedir. Belki önümüzdeki 100 yıllarda bu süre çok daha kısalacaktır. Onu da bilemiyoruz. Fakat kıyamete yaklaştığı zaman Hazreti İsrafil aleyhisselam sura ilk defa üfürünce dünyada yaşamakta olan bütün varlıklar son bulacaktır. Kıyametin kopması esnasında olağanüstü bir takım hadiseler cereyan edecek. Güneş ve ay dürülecek, dağlar saçıp savrulacak, denizler kaynatılacak vesaire. Bu esnada önce müminlere bir meltem gibi rüzgar esecek ve ruhları bedeninden ayrılacak, yani ölecekler. Çok büyük bir acı hissetmeden geride kalan kafirlerin üzerine ise Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayetle ifade edilen kıyametin ahvali kopacak. İnsanlar dehşet içinde kalacak ve nihayet yeryüzünde artık hiçbir canlı nefes alıp vermeyecek. Hayvanlar dahil olmak üzere yeryüzünde bulunan bütün hayat duracak. Hatta bunun da ötesinde, yeryüzündeki canlılar dışında da Allah'ın yaratmış olduğu bizim bilmediğimiz alemlerdeki varlıklar, cinler, melekler ve daha da ötesinde dört büyük melek dediğimiz Hazreti Cebrail, Hazreti Mikail, Hazreti İsrafil ve Hazreti Azrail aleyhisselam da bu büyük infilaktan, bu büyük yok oluştan nasibini alacak ve nihayet onların nefsi de ölümü tadacaktır. Daha sonra Allah-u Teala onun muradı kadar bir süre geçtikten sonra Hazreti İsrafil'i tekrar diriltecek ve ona sura üflemesini emredecektir. Onun sura üflemesiyle başta dört büyük melek olmak üzere melekler alemi, hayvanlar, insanlar ve bütün canlılar tekrar diriltilecektir. Şimdi bu diriltiliş aşamasını ve bundan sonra olacak olayları, kainatın yok oluşunu, varlıkların hepsinin nefis taşıyan, can taşıyan varlıkların hepsinin yok oluşunu, ardından da yine Allah tarafından kendilerine can üflenerek, nefs ve ruh bahşedilerek ikinci defa yaratılışları devresini anlatıyorduk. Bu manada bütün insanların ölümden sonra yaratılacak olması, ilk insandan kıyamette kadar yaşamış olan iyi kötü, küçük büyük, bütün insanların mahşerde toplanacak olması bazı kimselerin aklına, mantığına uymamaktadır. Çünkü bunun temelinde yaptıkları işlerin, yaşadıkları hayatın hesabını verme korkusu vardır. Onlar ölüp yok olduktan sonra toprak olup bu şekilde kalacağımızı, sonsuza kadar ölü olarak var olacağımızı veya yok olacağımızı, bir daha hiçbir şekilde var olmayacağımızı düşünmektedirler. Bu aslında insanın ruhuna daha zıt, daha ters bir düşünce şeklidir. Çünkü insanın ruhu ölümsüzlük diyarından gelmiştir, ondan bir parçadır. Ölümü kabullenmekte zorlanır. Sonsuz yaşama arzusu insanın ruhunun kökeninde vardır, diplerinde vardır. Dolayısıyla aslında ölüp yok olma, ardından tekrar dirilmeme düşüncesi, inancı, ölüp tekrar dirilme inancından çok daha zordur ruhun kabullenmesi, anlaması açısından. Bu yüzden böyle yanlış bir inanç temeline, yani öldükten sonra artık bir daha hiçbir şekilde var olmayacağımız düşüncesine inanan ruhlar muzdariptir. Bu ızdırabı dindirmek için bu yok olup gitme, bir daha var olmama duygusunun düşüncesini bastırmak için dünya hayatında bir takım sapıklıklara, bir takım yoldan çıkmalara meyleder ruhlar. İsyan dolu, inkar dolu ruhlar maalesef vicdanlarında var olan, ruhlarının kökeninde var olan sonsuzluk özlemini kapatmak için, yok etmek için akıllarını, ruhlarını uyuşturacak bir takım şeylere tevessül ederler. Ya kendini tamamen zevke, eğlenceye verir, sonsuz bir hayat yaşayacakmış gibi kendine bir dünya kurar. Ya kendisinin yaşadığı hayatın sıkıntılarını görmemek için, duymamak için alkol gibi, uyuşturucu gibi zihnini, aklını törpüleyecek, yaşadığı hayatı unutacak, sıkıntılarını, dertlerini unutacak, ölümü unutacak, hayatın gerçeklerini unutacak bir sahte dünyaya kendini hazırlar. Böyle bir dünyada nefes alıp vermeye çalışır. Fakat bu da nihai olarak insanın kendi varoluşunu inkarı demektir, kendi varlığını inkar demektir. Böyle bir hayattan uzun süre mutlu olan hiçbir insan yoktur. Nihai olarak artık yaşadığı sahte dünya bir müddet sonra alarm vermeye başlar. O insan da kendi hayatına kasteder, intihar ederek bu sahte mutluluk diyarından kendince yokluk alemine geçer. Fakat bu da bir çözüm değildir, bir kurtuluş değildir. Nihai olarak kötü yaşayıp kötü ölen insanların ahirette de karşılarına iyi bir netice çıkacağı tahmin edilmemelidir. Maalesef şeytan bu manada insanlara pek çok tuzaklar kurar. İnsanın nefsani alemi, topraktan gelen süfli arzuları böyle bir paradoksu, böyle bir keşmekeşi insan içine kurar ve bunu destekleyecek düşünceler, argümanlar oluşturmaya çalışır. Bu da apayrı bir alem. Tekrar geriye dönüp kıyamet sabahına bakacak olursak, Allah-u Teala yüzlerce ayet-i kerimesinde kıyametin nasıl var olacağını beyan buyurmuştur. Daha sonra da yine onlarca ayet-i kerimede insanın toprak olduktan sonra tekrar diriltileceği, nefislerle ruhların birleştirileceği, yani bedene tekrar ruh üfürüleceği ve artık geri dönüşü olmayan sonsuz bir hayatın başlayacağı bildirilmiştir. Bunları haber veren Allah-u Teala, Kur'an-ı Kerim'in ilk indirildiği Arap toplumundan, cahiliye toplumundan pek çok inkarcının mantıklarına da hitap eden pek çok hakikati beyan buyurmuştur. Yasin suresinin son sayfasındaki ayetlerde hikaye edildiği üzere, anlatıldığı üzere Mekke müşrikleri Allah'ın varlığını biliyorlar fakat ahiret gününde insanın tekrar dirileceğini, hesaba çekileceğini inkar ediyorlardı. Ahiret inancı diye bir şeyden haberleri yoktu. Buna inanmak da istemiyorlar. Çünkü böyle bir iman onların yaşadıkları hayatın hesaba çekilmesi demekti ki bu da kendilerine ağır geliyordu. Nihayet bir tanesi As bin Vail olması lazım. Eline çürümek üzere olan deve kemikleri alarak Peygamber Efendimizin huzuruna çıkmış ve adeta Peygamberimizin yüzüne atar gibi o kemikleri savurarak bunlar mı demiştir? Bunlar mı tekrar dirilecek? Bunun üzerine ayet-i kerime Peygamber Efendimiz'e şu misali vermesini emretmektedir. Allah sana gelip o çürümüş veya çürümekte olan deve kemiklerini gösterip bunlar mı tekrar dirilecek diye soran insana şu örneği verir. O hiç yokken onu yaratan, insan olarak mükemmel bir surette var eden Allah-u Teala onu ikinci defa yaratmaya kadir değil midir? Bu aslında inkar eden insanların, ahireti unutan, ahireti görmek istemeyen, ölüm sonrasında bir hayatı fark etmek, hissetmek istemeyen insanların cevap vermesi gereken bir sorudur. Temel bir sorudur. Allah bütün insanlara, akıl sahibi bütün canlılara bu soruyu yöneltmektedir. İnsanın varoluşu kendinden midir? Bir. İnsan ebedi olarak yaşayacağını mı zanneder? Ölüm diye bir şey yok mudur? İki. Ezeli bir varlık mıdır? Üç. Her şey insanın elinde biter mi? İnsan her istediği şeye ulaşabilir mi? Kısacası o bir tanrı mıdır, bir yaratıcı mıdır, yoksa kendinin üstündeki bir yaratanın elinde, ilminde, kudretinde yaratılmış var olan bir müddet yaşayıp sonra yok olacak bir varlık mıdır? Önce akıl sahibi her varlık bu sorulara cevap vermelidir. Eğer kendisinin bir yaratıcı olduğunu düşünüyorsa, kendisinin başlangıcı olmadığını, ezeli bir varlık olduğunu düşünüyorsa, kendisinin hiç ölmeyeceğini, öldükten sonra da dirilmeyeceğini veya ebedi olarak yaşayacağını düşünüyorsa, o zaman ayrı. Fakat bu sorulara, bu hakikatlere cevap verecek, meydan okuyacak hiçbir insan yoktur. Çünkü insan başlangıcı olan, başlangıç öncesinde yok olan bir varlıktır. Acziyet safhaları doludur. En kudretli olduğu zamanda, en yüce varlık olduğu, en büyük yetkilere sahip olduğu zamanda bile pek çok şeye muhtaç bir varlıktır. Firavun'u düşünelim. Kendisine ilahlık olduğunu söyleyen, yüzlerce yıl yaşayıp başı bile hiç ağrımayan o firavun bile yemeye muhtaçtır, içmeye muhtaçtır, uyumaya muhtaçtır, tuvalete gitmeye muhtaçtır, nefes alıp vermeye muhtaçtır, vücudunun organlarının çalışmasına muhtaçtır. Bu manada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca ihtiyaç içinde kıvranırken, kendisinin dışında bir takım şeylere muhtaç olurken, onun tek başına ben her şeyin hakimiyim diyerek ortaya çıkması, böyle bir meydan okuması aslında insanın ne kadar zavallı bir hale dönüştüğünü göstermektedir. Nihai olarak kıyamet gerçekleşecek, bedenlerle ruh tekrar birleşecektir. Kur'an-ı Kerim'de bu hakikat Tekvir suresinde şöyle anlatılmaktadır. وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ Nefisler birleştirildiği zaman, yani ruhlarla bedenler bir araya getirildiği zaman. Evet, ruh bedene dönecek, kıyamet sabahında nefisler ve ruhlar, yani bedenler ve ruhlar birleşecek ve kıyamet meydanında, mahşer yerinde, toplanma yerinde Allah'ın huzurunda onun hükmünü büyük bir sabırla, büyük bir meşakkatle beklemeye başlayacaktır. Bu manada yok olan her şey aslında yok olup gitmemiş, tekrar eski hüviyetine dönmüş demektir. Mahşer yerinde hayvanların hesabı, insanların hesabı, cinlerin hesabı, bunlar apayrı bir konu. İnşallah başka günlerde, başka sohbetlerimizde bu konuyu biraz daha detaylandırırız. Fakat mevzudan kopmamak için sadece şu örneği verelim. Bu durum, yani insanın bedeninin ruhuyla tekrar birleşmesi, tekrar öldükten sonra dirilmesi ilk anda mantığın, aklın kabullenmesine zor gelebilir. Kur'an-ı Kerim bunu insanın idrakine sığdırmak için, onun anlayışına indirgemek için kainattan pek çok örnek verir. Mesela kış aylarında ağaçların yapraklarının dökülmesini, adeta bir odun parçası şekline gelmesini, fakat yağmurla beraber, baharla beraber o ölü ağaçların, o ölü odunların tekrar dirilmesini, çiçek açmasını, meyve vermesini, aynı şekilde toprağın kendisine hapsedilen, aslında bir canlılık emaresi görünmeyen tohumların, fidanların, çeşitli nebatatın, bitkinin kendi bünyesinde nasıl tekrar canlandığını haber vermektedir. Aynı şekilde insanın kendi hayatında yaşadığı dönemler, ölüp ölüp dirilmesi, bunun pek çok örneklerinden bazılarıdır. Mesela insan, konumuza da alakalı olan, beden olarak yok olduğu, aslında var olmadığı, ruh olarak yok olduğu, var olmadığı dönemlerden sonra önce ilk insan bedeninde, daha sonra anne baba sülbünden devam ede ede kendi yaratılacağı döneme kadar hem yokluk geçirmiş, sonra var olmuştur. Önce yokken anne rahminde var olmuş, anne rahminde yok olup dünyaya merhaba diyerek var olmuş. Aynı bu safhalarda olduğu gibi ölüm sabahında da yok olacak, fakat kıyamet günü mahşer yerinde tekrar var olacak ve varlığı devam edecektir. Bu aslında tıpla, biyolojiyle meşgul olan insanların daha yakinen gördüğü bir gerçektir. Şöyle ki, aslında her insanın bedeni her an, her dakika, her saat yeniden yaratılmaktadır. Hücrelerimiz, beyin hücreleri dahil olmak üzere, belli periyotlarla, belli saniyelerle, belli dakikalarla, saatlerle yok olmakta, yerine yeni hücreler yaratılmakta ve insan her an, her geçen dakika, her geçen saat ölüp ölüp dirilmektedir. Yine ölümün içinde nasıl bir dirilik olduğuyla alakalı da yediğimiz her şey bunun apaçık delilidir. Çünkü biz canlı varlıkları öldürüyoruz ki yiyebilelim. Bitkileri topraktan söküyoruz, alıyoruz. Canı olan, yaşayan, hayat taşıyan varlıklar bu şekilde hayatı sonlanmış oluyor. Yine bir hayvan topraktan beslenen, topraktan çıkan nebatatla, bitkilerle beslenen bir hayvan, o bitkiyi öldürerek kendi bünyesine alıyor ve onunla hayatını devam ettiriyor. Dolayısıyla toprakta aslında yok olan, ölü olan bitki bir müddet sonra canlanıyor, hayat taşımaya başlıyor, büyüyor, filizleniyor. Fakat hayvan onu topraktan kopartarak öldürüyor, kendi bünyesine alıyor, o bünyede canlandırıyor ve hayatını devam ettiriyor. Sonra insan koyun, keçi, inek, öküz vesaire bu hayvanların canına kastediyor, yaşayan bu hayvanı öldürüyor, ölü hayvanı yiyor ve kendisi canlı olarak devam ediyor. İşte bu silsiledeki, bu zincirdeki akış, aynı şey toprak içinde söz konusu. Toprak da aynı tohumu bünyesine alıp onu canlandırdığı gibi, aynı üzerinde yaşayan hayvanları, insanları vesaire toprağın bünyesine alıp emip kendi parçası haline getirdiği gibi, o tohumu içine topladığı gibi, kıyamet sabahında da o topraktan bu varlıklar tekrar ortaya çıkacak ve sonsuz bir hayata merhaba diyecektir. Mühim olan, o sonsuz hayatın sabahına uyanmadan önce bu bilinci yaşamak, o ana hazır olmaktır ve selam. Evet, insanın ruhunun bedenden ayrıldığı bir dönem daha var. Onu da çok kısa şöyle anlatalım. Bunlar temel dönemler. Yani insanın bedenine girdiği, bedenden ayrıldığı temel dönemler. Bir de dünya hayatı devam ederken ruhun geçici olarak ayrıldığı dönemler var. Bunlar da daha çok uyku dönemleridir. İnsanın ruhu bedenden geçici bir müddet ayrılır. Şöyle ki, insan yattığı zaman rüyada ruh ile beden geçici bir müddet ayrılır. Ruh tamamen bağını koparmamak şartıyla bedenden ayrıldığında 3 ayrı konumda olabilir. 3 ayrı aleme gidebilir. Bunlardan birincisi, ruha melekler eşlik eder ve neticede ruh levh-i mahfuz da denilen kaderin sırlarının yazılı olduğu alemlere yolculuk edebilir. Burada gördüğü, yaşadığı hadiseler kendisinde bir rüya olarak gerçekleşebilir ve neticede o ruh melekler eşliğinde gezdiği yerlerde gördüğü şeyleri ertesi gün hatırladığında sadık rüya olarak veya daha sonraki zamanlarda sadık rüya olarak yaşar, hisseder veya anlatabilir. Ben şöyle şöyle bir olay gördüm der. O gün veya birkaç gün sonra aynı olayı yaşar. Bu ruhun yanına meleklerin eşlik etmesi sebebiyledir. Ruhun ikinci yoldaşı rüya aleminde şeytanlardır. Şeytanlar da ruhlara eşlik ederken onları korkutacak, onları üzecek, onları endişelendirecek ortamlara sokarlar. Bu rüyaların ise bir tabiri yoktur. Bu rüyalar mümkün mertebe anlatılmaz ve tabir beklenilmez. Üçüncü bir rüya şekli vardır ki bu da bedeni ihtiyaçlardan kaynaklanan bir takım rüyalardır. İşte çok tuzlu yemiştir, uykusuz kaldığı için bir takım sıkıntılar yaşamaktadır veya yattığı yerde pencere açıktır, hava soğuktur gibi veya çok sıcaktır, üstü örtülüdür, hastadır. Bu tür bedeni eksiklik veya zaaflar sebebiyle meydana gelen sıkıntılar da rüyaya tesir eder ve neticede bu rüya da yorumlanacak bir rüya değildir. İçinde hakikat kırıntıları olan bir rüya değildir. Üç ayrı rüya çeşidinden sadece sadık rüyalar, meleklerle beraber gezinmiş olan rüyalar tabir edilir. Yeri gelmişken bunu da anlatayım. Bu manada ruhun bedenden ayrılışı muvakkattır, geçicidir. Bir müddet sonra rüya alemini gezen seyyah olan ruh bedene tekrar döndüğünde hayat kaldığı yerden devam eder. Fakat eğer ruhun bedenden rüya alemi için ayrılışında o aradaki görünmez ip koparsa, yani insan uykudayken veya rüyadayken ruhla beden tamamen birbirinden ayrılırsa, o zaman ölüm gerçekleşmiş olur. Son olarak bu hususta bir şey daha söyleyeyim. Ruhun bedenden ayrılışı bu muvakkat de olsa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ölüme benzetilmiştir. Uyku ölümün kardeşidir buyurulmuştur. Dolayısıyla insanın azaları, organları aslında mekan olarak bir yatakta, bir yerde dururken ruhu seyyah halin durumundadır. Pek çok yere gidip gelir ve olup biten şeyler insana rüya olarak yansımış olur. Fakat buradaki ruhun bedenden ayrılması geçicidir, dönüş mümkündür ve nihai bir ayrılık olmadığı için biraz önce anlattığımız yokluk safhası, insan bedenine üflenişi, dünyada ruhla bedenin birleşik olarak yaşaması, sonra ölümle ayrılışı ve nihayet ahirette tekrar dirilişi gibi değildir. Muhterem dinleyicilerimiz, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki programda görüşmek üzere inşallah.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.